Ayrım 27. İzmir'e dönüp kendimi işe verdim. Haber bekliyorum. Mehmet birkaç kez yazdı, aman yanıtlayamadım. Niye diyebilirim ki? Sürekli annemden söz ediyorlar. Artık onunla uğraşmayı bıraksalar. Yetmedi mi? Havaalanında yaşıyorum. Buradaki kuvveti dayanışma ortamı hoşuma gidiyor. 1940 Mart'ında iznimi geçirmek üzere İstanbul'a kaçtım. Galata Köprüsü'nden iç hatlar vapuruna bindim ve indiğimde Mehmetlere uğramadan doğru Bakırköy'ün yolunu tuttum. Başkalarının anlattıklarının etkisi altında kalmadan annemle ilgili bilgileri kendim almak istiyordum. Hastanenin ziyaretçi günüymüş bugün. Bahçe hastalar ve onların konuklarıyla dolup taşıyor. Kim kimdir insan ayırt edemiyor. Konuştuğum hasta bakıcı sabırsız ve sert bir kadındı. İnşallah anneme bu bakmıyordur. Bunun elindeki insan kolay iyileşemez. Boş bekleme odasında iki dirhem bir çekirdek oturmaktansa bahçede beklemeyi yeğledim. Kalbim çarpıyor, mideme sancılar giriyor. Böyle olacağını bilseydim Mehmet'le gelirdim. Pek göze batıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Çevremdeki hastalara ve onların yakınlarına bakıyorum. Buraya gelip de etkilenmemek için insanın taş gibi bir yürek taşıması gerek. Uzun boylu, yaşlı bir adam, yanındaki solgun, gene aynı yaşlarda bir kadına belli ki pek duygusal bir şeyler anlatıyor. Karısı mıdır, nedir? Nefes almadan konuşuyor adam. Kadının yüzünde en ufak bir hareket yok ama öteki kemikli ellerini havada sallayarak anlatmasını sürdürüyor. Ara sıra göğsünü yumruklayıp kızgın bir aslan gibi kükrüyor. Yanımda bir doktor belirdi. Bu neydi belirsiz kalabalıkta doktorun kimliğini üstündeki beyaz ömlükle cebinden sarkan stetoskoptan anlıyor insan. Güler yüzle bu yaşlı adam göründüğü kadar hasta değil. Hatta bir yıla kalmadan buradan çıkacağını umuyoruz dedi. Genç bir kız anne ve babasıyla konuşuyor. Annesinin yüzünde sevgiyle karışık kaygı var. Tabii evlenemezdim diyor kız küçümseyerek. Onun için başımdan sepetledim. Kumral saçları, koca koca gözleri var kızın. Aklı başında olmasa bile pek sevimli. Kendisine baktığını görünce tatlı bir şekilde gülümsedi ve beni yanındakilere gösterdi. İşte kocam bu. Nasıl, yakışıklı değil mi? Doktoru kolundan çekerek yürüdüm. Annemin durumunu merak ediyordum. İyileşebilecek mi? Ses çıkarmadığını görünce durdum ve yüzüne baktım. Söyleyin, bilmediğim. Bana bakmadan konuşuyordu. Pek iyileşecek gibi değil. Birden kötüledi. Ancak iğneyle yatıştırabiliyoruz. Her şey gözümün önünde. O bulunduğu yerden kurtulup özgürlüğüne kavuşmak için çabaladıkça onlar iğneyi batırıveriyorlar. Sorumsuzca ve gaddarca. Burada gürültü edilmez diyorlardır. Biliyorum. Bu hasta yeterince delirmiş. Disipline sokmak gerek kendisini. Doktor düşüncelerimi okuyor gibi. Yumuşak bir sesle konuşuyor. Yakında ölecek. Burada uzun bir süre kalmasını zaten siz de istemezdiniz değil mi? Bediye'nin o korkunç gerçeği anlattığı gün babaannemi söyledikleri aklıma geliyor. Yoksa öldü mü diye sormuştum da kılı kıpırdamadan keşke ölseydi demişti. Annemin bu şekilde ölmesine de dayanamayacağım. Beklentilerimin hiçbirini onda bulamamıştım ama gene de yaşantıma ışık tutan tek fener olmuştu şimdiye dek. Çocukluğumdan, gelişme çağımdan unuttuğumu sandığım pek çok şeyi anlatmaya başladım doktora. Hepsi de zorlanmadan nasıl da geliveriyor şu anda aklıma. Babamın gidişi, yangın, yoksulluk, Kadıköy'deki öksüzler yurdu, Gülhane Parkı'ndaki dikiş deposu, babaanneme gitgide artan bir biçimde duyduğu nefret. Beni zincire vurmak isteyen, elimi kolumu bağlayan o sevgi. Doktor yalnızca dinliyor, arada bir de başını sallıyor. Şimdi annemi daha iyi anlıyor olmalı. Neden sonra yanımdan ayrıldı. Güneş altında titriyorum ama içimdekileri bir başkasıyla paylaştığıma seviniyorum. Annemi bekliyorum. Yanında kendisine destek olan iki hasta bakıcıyla göründü. Aramızdaki uzaklığa rağmen sesini duyuyorum. Yardımcıların kuvvetli kollarından kurtulmaya çalışıyor sürekli. İçim kan ağlıyor. Keşke gelip onu böylesine düşkün görmeseydim. Önümde durdu. Anne dedim. Kuşkuyla kapana kısılmış gibi bakıyor. Ha bir yabancı ha ben. Tanımadın mı beni? Ah sen miydin? Benim kartalım, havacı oğlum. Yine de sesi bir yabancı ile konuşur gibi duygudan arınmış. Başıyla bir adamı gösterdi. Bak o bizim aşçı. O kadar becerikli değil ama başkasını bulamadık, ne yapalım? Gösterdiği hasta konuklarından biriydi. Baktığımı görünce ekledi. Pek aşçıya benzemiyor ama işte öyle. Sesi giderek alçaldı, arkasını döndü. Şimdi şiddetli bir titreme nöbetine yakalanmıştı. Hasta bakıcılar kendisini oturtmak zorunda kaldılar. Oturduğu yerde soğuk elini avuçlarımın arasına alıp öptüm. Aldırış etmedi. Hala bir yabancıyım onun için. Gözlerindeki ilk tanıma ışığından sonra benden uzaklaşmıştı ama kendisini ısrarla izlememe karşı koyamadı. Bir zamanlar senin gibi bir havacı oğlum vardı. Kalbimi kırdı. Sesindeki durgunluk tüylerimi diken diken ediyor. Ağlamamaya çalışıyorum. Ah anneciğim, tanımıyor musun beni? Belliğini böyle zorlamamalıydım ama dayanamamıştım. Oysa o beni duymamış gibi davranıyordu. Sonra bir şarkı mırıldanmaya başladı kısık bir sesle. Bedeni hala titreyerek sarsılıyor. Ona lokum uzattım, yedi. Sonra eşsiz bir kibarlıkla biraz daha istedi. Arkadaşları çok yoksulmuş, şeker alacak parası yokmuş da onlara verecekmiş. Lokum kutusunu tümüyle uzattım ama elleri o kadar cansız ki kutuyu düşürdü. Yere dağılan lokumları hasta bakıcılar topladılar. Küskün bir tavırla arkasını döndü. Artık daha fazla konuşmak istemediği belli. Titremesi de geçmemişti. Bakıyorum, elleri, kolları, bacakları bir deri bir kemik. Şu anda ben yokum onun için. Hasta bakıcılardan biri onu götürmek istiyor. Artık yatmalıymış. Uslu bir çocuk gibi yanındakilerle birlikte uzaklaştı. Kapıdan içeri girerken bile başını çevirip bakmadı. Ne benim kim olduğumu ne de orada neden bulunduğumu biliyor. Ben orada öylece otururken annemin sürüklenerek getirilişi, kıvranışı, titreyişi de gözlerimin önünden geçiyor. Bir daha buraya gelmemeliyim. İçimden sessizce bir Allah'a ısmarladık deyip doğruldum. Artık tutamadığım gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı kayıyor. Kendime ağladım. Sonra bir zamanlar iyice tutkun olduğum o akıllardan çıkmaz sevgiliye ağladım. Yanın evimizin zarif salonunda babamı nasıl da uğurlamıştı. Takıları ve konukseverliği ile göz kamaştıran Beyazıt'ın arka sokağındaki basit eve şiir inceliği getiren o güzel kadına ağladım. Depoda saatlerce oturup askerler için kabaçohadan giysiler diken soluk yüzlü kızcağıza ağladım. Havaalanından döndüğümde saçına çiçek takmış bulduğum, güzelliği artık bir ateş böceği gibi yanıp sönen orta yaşlı kadını ağladım. Bir zamanlar öğle güneşi kadar yakıcıydı. Şimdi kimseleri tanımayan bu yaşlı kadının titrek bedeni içinde ufalanmış, bir avuç toz olmuş anneme ağladım. Koluma bir el dokundu. Deminki hasta bakıcılardan biri. Yüzünde sonsuz bir şefkatle bana bakıyor. Yatırdık. Kendisini görmek ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Gereği yok. Eminim rahatı yerindedir. Sesini çıkarmadı. Sordum. Odasında pencere var mı? Bu soruyla ilk defa karşılaştığını yüzündeki şaşkınlıktan anlıyorum. Var. Açık tutulmasından hoşlanıyor. Sık sık buraya da getiriyoruz. Bahçeyi çok seviyor. Bilmez olur muyum? Gözümün önünden İstanbul'daki, Eskişehir'deki, Kütahya ve İzmir'deki bahçeler geçiyor. Acaba seven kişiler mi bakıyor o bahçelere hala? Elinin değdiği yer yeşerirdi dedim, damdan düşer gibi. Kadın dostça gülümsedi. Güle güle beyefendi. Gene buyurun olmaz mı? Yok, gelmesem daha iyi olacak. Hasta bakıcının yüzü nedenini anlamadığım bir şekilde asıldı. Ters ters, oysa gelmeniz ona yarayacaktı dedi. Doktor fazla yaşamayacak, iyileşemeyecek dememiş miydi? Gelip annemi görmemi, istemediği halde onun belleğini zorlamamı söyleyen bu sözde akılının aklına şaşıyorum. Annem için oğlu yok ki artık. Oğlu onun kalbini kırmış. O oğul bir daha gelirse iyilik değil, kötülük etmiş olacak. Ama bu iyi niyetli hasta bakıcıya ana ile oğul arasındaki bağın koptuğunu nasıl anlatmalı? Biz bu güneşli noktada dururken annem çok uzaklara gitmekte. Gençliğinde bıraktığı yumuşak görüntülerle dolu bir dünyanın yolcusu şimdi o. Aslında elinden gelseydi çoktan giderdi oraya ya. Örneğin evi yandığında, babamın bilinmeyen bir yol kenarında öldüğünü duyduğunda. Giderdi de bizi bırakamadı. Arkada biz vardık. Şimdi ise eteğine yapışmış kimse kalmadı. Yolculuğunu neden ertelesin? Bahçeden çıkmaya hazırlandım. Yaşlı adam aynı tutkuyla konuşmasını sürdürüyor. Genç kız anne ve babasına neden evlenemeyeceğini anlatıyordu. Her ikisi de artık dış etkilerden uzak bir dünyaya göçmüş. Ben yüksek demir kapıya varana kadar sesleri arkamdan geldi. Görevli geçmem için kapıyı araladı. Sessiz, ağaçlıklı yolda yürümeye başladım. Avrupa'yı alt üst eden 1940 yılının 18 Mayıs'ında annem öldü. Ama benim için zaten çoktan ölmüştü. Telgrafı cenazenin kalkacağı sabah aldım. İstanbul'a gitmek ya da başka bir şey yapabilmek için zaman yoktu. İstanbul'da surların dışındaki mezara indirildiğinde yanında bizlerden sadece Mehmet varmış. İmam Kur'an okumuş. Mehmet bir süre daha orada beklemiş. Sonra o da annemi güneşe, şefkatli yağmura ve bundan böyle sonsuza dek sürecek olan gecelere bırakıp ayrılmış. Daha sonra küçük mezarın etrafını alçak bir duvarla çevreletip başına bir mezar taşı koydurduk. Gene baş ve ayak ucuna gül fidanları diktirdik. Parlak mermer üstüne Şevkiye Orga 1893-1940 ruhuna Fatiha yazdırdık. Tüm atsız ölülerin arasında adıyla göze çarpar oldu ve annemi orada o çok sevdiği İstanbul'un biraz dışında doğayla baş başa bıraktık. Merkez Efendi mezarlığındaki mezar taşında verilen tarihler ise 1895-1940'tır. Finish. 27. ayrımın sonu, sayfa 355.